Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 42. ayrım. Peri bizimle bir ay kalıyor. Sabahları mutfakta hep birlikte kahvaltı ediyoruz. Peri'ye sütsüz kahve ile kızarmış ekmek, bana yoğurt, babaya da son bir yıldır pek sevdiği yağda yumurta ile ekmek. Başta onca yumurta yüzünden, kolesterolünün yükselmesinden korktum. Babanın bir randevusunda Doktor Beşiri'ye danıştım. Doktor Beşiri yine kapalı ağzıyla gülümsedi. Ah, yerinizde olsam bunu dert etmezdim dedi. İçim rahatlamıştı. En azından bir süreliğine, ta ki kısa bir süre sonra babanın kemerini bağlamasına yardım ederken kafama dank edinceye kadar. Doktor Beşiri, o noktayı çoktan geçtik mi demek istemişti yoksa? Kahvaltıdan sonra çalışma odama, bir başka deyişle yatak odama çekiliyorum. Ben çalışırken Peri de babama refakat ediyor. Onun isteği üzerine babamın izlemekten hoşlandığı televizyon programlarının listesini çıkardım. Sabah ilaçlarının kaçta verileceğini, hangi atıştırmalıklardan hoşlandığını, canının onları genellikle ne zaman çektiğini yazdım. Bütün bunları kağıda dökmem Peri'nin fikriydi. Gelip bana sorabilirsin dedim. Seni rahatsız etmek istemiyorum dedi. Ayrıca bilmek istiyorum. Onu her yönüyle tanımak istiyorum. Onu, uzun zamandır özlemini çektiği anlamda asla tanıyamayacağını söylemiyorum. Ama işin birkaç hilesini öğretiyorum. Örneğin babanın sinirleri gerilmeye başladığında hemen eline bir evden alışveriş kataloğu ya da bir mobilya mağazasının broşürünü tutuşturarak nasıl yatıştırdığımı, her seferinde olmasa da beni hala şaşırtan nedenlerle genellikle işe yarayan bir yöntem bu. Evde her ikisinden de bolca bulunduruyorum. Uyuklamasını istediğinde ya meteoroloji kanalını ya da golfle ilgili bir şey aç. Bir de yemek pişirme programlarını izlemesine sakın izin verme. Niçin? Bu tür programlar nedense asabını bozuyor. Öğle yemeğinden sonra hep birlikte gezintiye çıkıyoruz. Her ikisinin iyiliği için yürüyüşü kısa tutuyoruz. Babanın çok çabuk yorulması, Peri'nin de mafsal iltihabı yüzünden. Baba gözlerini dört açmış. Kaldırımda Peri ile benim aramda, ürkek, sarsak adımlarla ilerliyor. Başında eski, gazeteci çocuk kepi. Üzerinde yün hırkası. Ayağında yün astarlı makosenleri. Sokağın köşesinde bir ortaokul var. Önünde bakımsız bir futbol sahası. Onun karşısında da babayı sık sık götürdüğüm küçük bir oyun alanı bulunmakta. Orada hep birkaç genç anneyle karşılaşıyoruz. Yanlarında bebek arabaları. Kum havuzunda debelenen, yeni yeni yürümeye başlamış bir çocuk. Arada bir de sigara içerek salıncakta oyalanan, okulu kırmış yeni yetme bir çift görüyoruz. Bu gençler babaya nadiren bakıyorlar. Baktıklarında da yüzlerinde ya buz gibi bir kayıtsızlık ya da daha da kötüsü gizli bir küçümseme oluyor. Sanki babamın akıllılık edip yaşlanmaya, elden ayaktan düşmeye direnmesi gerekirmiş gibi. Bir gün çalışmaya ara verip kahvemi tazelemek için mutfağa giderken baş başa televizyon izlediklerini görüyorum. Baba malum koltuğunda. Mokasenleri örtünün altından çıkmış, başı öne eğik, ağzı hafif açık. Kaşları ya dikkatini toplama gayretiyle ya da kafası karıştığından çatık. Peri onun yanında oturuyor. Ellerini kucağında kavuşturmuş. Ayak bileklerini çaprazlamış. Bu da kim diye soruyor baba. Latika. Kim? Latika. Gecekondu mahallesinden gelen küçük kız. Hani treni atlayamayan. Hiç de küçük görünmüyor. Evet ama aradan yıllar geçti diyor Peri. Artık büyüdü. Geçen hafta bir gün oyun parkında üçümüz bir tahta sırada otururken Peri şöyle dedi. Abdullah, sen çocukken senden küçük bir kız kardeşin olduğunu anımsıyor musun? Daha cümlesini bitirmesine kalmadan baba ağlamaya başladı. Peri onun başını tutup göğsüne bastırdı. Telaşla, üst üste. Çok özür dilerim, çok özür dilerim derken elleriyle de yanaklarındaki yaşları siliyordu. Ama baba öyle güçlü hıçkırıklarla sarsılıyordu ki sonunda nefessiz kaldı. Boğulacak gibi oldu. Peki bunun kim olduğunu biliyor musun Abdullah? Baba homurdanıyor. O Jamal, yarışma programındaki oğlan. Değil diyor baba kabaca. Değil mi? Çaycı o. Evet ama bu, nasıl derler, geçmişten bir sahne. Daha öncesinden yani. Geriye dönüş diye fısıldıyorum kahve fincanımın içine. Yarışma şimdi yapılıyor Abdullah. Oğlanın çay dağıtması daha önceydi. Baba gözlerini bön bön kırpıştırıyor. Ekranda Jamal ile Salim, Mumbai'deki yüksek bir binanın tepesinde oturuyorlar. Bacaklarını aşağıya sarkıtmışlar. Peri gözlerinde bir aydınlanma beklercesine babayı inceliyor. Abdullah, sana bir şey soracağım diyor. Bir gün 1 milyon dolar kazansan ne yapardın? Baba yüzünü buruşturuyor. Kıpırdanıyor, sonra koltuğuna biraz daha yayılıyor. Ben ne yapardım biliyorum diyor Peri. Baba boş gözlerle ona bakıyor. 1 milyon dolar kazansam bu sokakta bir ev alırdım. Böylece seninle komşu olurduk. Ben de her gün buraya gelirdim. Birlikte televizyon izlerdik. Baba sırıtıyor. Ama birkaç dakika sonra odama dönmüş, kulaklığımı takıp yazmaya koyulmuştum ki büyük bir şangırtı, ardından da babanın Farsça bir şeyler haykırdığını duyuyorum. Kulaklığı çıkardığım gibi mutfağa koşuyorum. Peri, sırtını mikrodalga fırının bulunduğu duvara vermiş, ellerini korunmak istercesine çenesinin altında kavuşturmuş. Baba ise gözlerinde delice bakışlar, bastonuyla onun omzundan dürtüyor. Ayaklarının dibinde kırılmış bir su bardağının kırıkları. ''Çıkar onu buradan!'' diye haykırıyor baba. ''Beni görünce bu kadının derhal gitmesini istiyorum.'' ''Baba!'' Peri'nin yüzü bembeyaz, gözlerinden yaşlar fışkırıyor. ''Baba Tanrı aşkına, bırak şu bastonu ve sakın yürüme, ayağını keseceksin.'' Epeyce bir mücadeleden sonra bastonu elinden almayı başarıyorum. ''Bu kadının gitmesini istiyorum, hırsızın teke.'' ''Ne diyor?'' diye soruyor Peri acınacak bir halde. ''Haplarımı çaldı. O haplar onun baba.'' diyorum. Bir elimle omzundan tutuyor, onu mutfaktan çıkartıyorum. Elimin altındaki beden tir tir titriyor. Peri'nin yanından geçerken babam bir kez daha saldırmaya yelteniyor. Güç bela zapt ediyorum. ''Pekala, bu kadar yeter baba. Onlar onun ilaçları, senin değil. Elleri için alıyor.'' Televizyon koltuğuna doğru giderken sehpadan bir katalog kapıyorum. ''O kadına güvenmiyorum.'' diyor baba, kendini koltuğa bırakırken. ''Sen bilmiyorsun ama ben bilirim. Bir hırsızı görür görmez tanırım.'' Soluk soluğa elimdeki kataloğu çekip alıyor. Bir hışım sayfaları çevirmeye başlıyor. Sonra kapatıp kucağına bırakıyor. Başını kaldırıp bana bakıyor. Kaşları havada. ''Ayrıca pis yalancının teke. Bana ne dedi biliyor musun bu kadın? Ne dediğini biliyor musun? Kız kardeşim olduğunu söyledi. Kardeşim, hele sultana bunu bir duysun da.'' ''Tamam baba, ona birlikte söyleriz. Deli karı. Anneme söyleriz, hep birlikte bir güzel güleriz. Sonra da bu deli kadını kapı dışarı ederiz. Hadi şimdi biraz rahatla. Dinlen baba, her şey yolunda, hadi.'' Meteoroloji kanalını açıyor, yanına oturuyorum. Titremesi duruncaya, solukları ağırlaşıncaya kadar omzunu okşuyorum. 5 dakikaya kalmadan uykuya dalıyor. Mutfağa dönünce Peri'yi yere çökmüş, sırtını bulaşık makinesine dayamış bir durumda buluyorum. Sarsılmış görünüyor. Bir kağıt peçeteyle gözlerini kuruluyor. ''Çok üzgünüm.'' diyor. ''Basiretim bağlandı.'' ''Önemli değil.'' diyorum. Lavabonun altından süpürgeyle faraşı alırken, cam kırıklarının arasında pembeli turunculu küçük hapları buluyorum. Onları tek tek topluyor, cam parçalarını da faraşa süpürüyorum. ''Je suis un imbécile.'' Çevirenin notu. ''Ben bir budalayım, geri zekalıyım. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Düşündüm ki, eğer ona gerçeği söylersem belki, aslında ne düşündüğümü bilmiyorum.'' Kırıkları çöp kutusuna boşaltıyorum. Diz çöküyor, Peri'nin gömleğinin yakasını açıp babanın bastonuyla dürttüğü yeri kontrol ediyorum. Mor olacak. Burada konunun uzmanı konuşuyor, bilesin. Yere yanına oturuyorum. Avcunu açıyor, hapları avucuna koyuyorum. Sık sık böyle olur mu? Bazı günler sağı solu belli olmuyor. Belki de profesyonel yardım almayı düşünmelisin ha? Başımı sallıyor, iç geçiriyorum. Son zamanlarda baba yabancı bir yatakta kıvrılmış, bir yabancının getirdiği kahvaltı tepsisini süzerken benim boş bir eve uyanacağım o kaçınılmaz sabahı epeyce düşündüm. Baba ortak bir etkinlik salonunda bir masanın başına çökmüş uyukluyor. Biliyorum diyorum ama henüz değil. Ona beceri bildiğim sürece bizzat bakmak istiyorum. Peri gülümsüyor, burnunu temizliyor. Seni anlıyorum. Anladığından emin değilim. Öteki nedeni söylemiyorum ona. Onu kendime bile itiraf etmekte zorlanıyorum. Öylesine arzulamama karşın, özgür kalmaktan ödümün koptuğunu yani. Baba gidince bana ne olacağından, nasıl yaşayacağımdan korktuğumu. Ömrüm boyunca cam bir tankın içindeki, saydam olsa da nüfuz edilemez, aşılamaz bir engelin gerisindeki bir akvaryum balığı gibi güvenle yaşadım. Karşı taraftaki parıltılı dünyayı gözlemekte, canım isterse kendimi onun içinde düşlemekte özgürdüm. Ama hep babanın benim için inşa ettiği, sağlam, geçit vermez bir varoluşun sınırları içinde, korunaklı, kısıtlı kaldım. Başlarda yaşım gençken bile, isteye, şimdi ise babam günden güne solup giderken, çaresizce. Sanırım cam duvarlara alıştım ve cam kırıldı, tek başıma kaldığım takdirde, suyla birlikte dışarıya fışkırıp, kendimi hiç bilmediğim, engin bir boşlukta umutsuzca çırpınırken, soluk almak için deli gibi debelenirken bulmaktan ödüm kopuyor. Nadiren kabullendiğim gerçek şu ki, babanın ağırlığını sürekli sırtımda hissetme ihtiyacı duydum. Aksi halde, sanat okulu hayalimden o kadar çabuk vazgeçer, baba Baltimore'a gitmememi istediğinde, en küçük bir mücadele vermeden boyun eğer miydim? Neil'i birkaç yıl önce nişanlandığım erkeği bırakır mıydım? Güneş enerjisi panelleri kuran küçük bir şirketin sahibiydi. Abenin kebap evinde görür görmez hoşlandığım, siparişini sorduğumda başını menüden kaldırıp gülümseyince kırışıklarla dolan köşeli bir yüzü vardı. Sabırlı, cana yakın, itidalli biriydi. Peri'ye onunla ilgili söylediklerim doğru değildi. Neil beni daha güzel bir kız için terk etmemişti. Onunla aramı ben bozmuştum. İslam dinine geçmeyi, Farsça öğrenmeyi kabul ettiği zaman bile başka kusurlar, başka gerekçeler bulmuştum. Sonunda paniğe kapılmış, kendimi evdeki yaşamımın bildik kuytularına, deliklerine, yarıklarına atmıştım. Peri yavaş yavaş doğruluyor. Üstünü başını düzeltişini seyrediyorum. Burada karşımda durmasının ne büyük bir mucize olduğu beni bir kez daha çarpıyor. Sana göstermek istediğim bir şey var diyorum. Kalkıp odama gidiyorum. Çocukluk evinden hiç ayrılmamanın garipliklerinden biri de eski odanı kimsenin boşaltmaması. Oyuncaklarını yok pahasına satıp, küçülmüş giysilerini ona buna dağıtmaması. 30'una merdiven dayamış bir kadın olarak etrafımda çok fazla çocukluk yadigarı bulunduğunun farkındayım. Çoğu da yatağımın ayak ucunda duran büyükçe bir sandığa tıkıştırılmış durumda. Sandığın kapağını açıyorum. İçi eski bebeklerle, yelesini taramaya bayıldığım pembe atla, resim kitaplarıyla, ilkokuldayken annemle babam için kuru fasulyelerden, simler ve minik parıltılı yaldızlardan yaptığım doğum günü ve sevgililer günü kartlarıyla dolu. Neil'le son konuşmamızda, ben ipleri kopardığımda, seni bekleyemem Peri demişti. Burada durup, senin büyümeni bekleyemem. Sandığın kapağını kapatıyor, oturma odasına dönüyorum. Peri babamın karşısındaki kanepeye oturmuş. Yanına geçiyorum. İşte diyorum, kartpostal destesini uzatarak. Yan sehpada duran okuma gözlüğünü alıyor. Kartpostalların etrafındaki lastik bandı çıkarıyor. İlk karta bakıp kaşlarını çatıyor. Las Vegas'taki Caesar Palace Oteli'nin gece çekilmiş pırıl pırıl ışıl ışıl bir fotoğrafı bu. Arkasını çevirip yüksek sesle okuyor. 21 Temmuz 1992. Sevgili Peri, buranın ne kadar sıcak bir yer olduğuna inanamazsın. Baba bugün kiralık arabamızın motor kapağına dokununca eli yandı, su topladı. Annem üzerine diş macunu sürdü. Caesar Palace'da Romalı askerler var. Kılıçları, miğferleri, kırmızı pelerinleri filan taslamam. Baba, annemin onlarla resmini çekmek istediyse de annem yanaşmadı. Ben çektirdim ama. Eve dönünce gösteririm. Şimdilik bu kadar. Seni özledim. Keşke burada olsaydın. Peri. Not. Bunları yazarken dünyanın en müthiş dondurmasını yiyorum. Bir sonraki kartpostalı alıyor. Hirtz çatosu. Arkasını bu sefer mırıldanarak okuyor. Kendi hayvanat bahçesi var. Ne kadar havalı değil mi? Kangurular, zebralar, antiloplar, Asya develeri. Şu iki hörgüçlü olanlardan. Bir tanesi Disneyland'den. Cadı şapkalı Mickey fare. Elindeki değneği sallıyor. Asılmış adam tavandan düşünce annem çığlık attı. Bir duymalıydın. La Jolla koyu. Big Sur. 17 mil yolu. Muir ormanları. Tao gölü. Özledim seni. Buraya kesinlikle bayılırdın. Keşke yanımda olsaydın. Keşke burada olsaydın. Keşke burada olsaydın. Peri gözlüğünü çıkarıyor. Kendine kartpostal mı attın? Başını hayır anlamında sallıyorum. Sana attım. Gülüyorum. Bu çok utanç verici. Peri kartpostalları sehpaya bırakıyor. Bana yaklaşıyor. Anlat hadi. Gözlerimi ellerime dikiyor. Bileğimdeki saati çeviriyorum. Seninle kardeş olduğumuzu hayal ederdim. İkiz kardeş. Seni benden başka kimse göremezdi. Sana her şeyimi anlatırdım. Bütün sırlarımı. Benim için öyle gerçektin ki. Daima yanımdaydın. Senin sayende kendimi o kadar da yalnız hissetmedim. Seninle Doppelganger gibiydik. Bu sözcüğün anlamını biliyor musun? Gözlerine bir gülücük yerleşiyor. Evet, ikimizin rüzgarla kilometrelerce uzağa savrulan ama her ikimizi de döken ağacın iç içe geçmiş, derin kökleriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı iki yaprak olduğumuzu hayal ederdim. Benim için tam tersi geçerliydi, diyor Peri. Sen bir varoluş hissettiğini söylüyorsun. Bense hep bir yokluk duyumsadım. Kaynağı olmayan, muğlak bir sızı. Doktora neresinin ağrıdığını gösteremeyen, ancak canı acıyan bir hasta gibiydim. Elini benimkinin üzerine koyuyor. Bir dakika kadar ikimiz de konuşmuyoruz. Baba koltuğunda iniyor, konumunu değiştiriyor. Gerçekten üzgünüm, diyorum. Neden üzgünsün? Bu kadar geç kavuşmanıza. Ama kavuştuk, öyle değil mi, diyor, yoğun duyguların çatallaştırdığı sesiyle. Ve o artık öyle biri. Benim için hiç fark etmez. Mutluyum. Yitirdiğim bir parçamı buldum. Elimi sıkıyor. Ve seni buldum, Peri. Sesi çocukluk özlemlerimi çekiştiriyor. Yalnızlık çektiğimde nasıl onun adını, adımızı fısıldadığımı ve soluğumu tutup bir yankı beklediğimi anımsıyorum. Sesime bir gün karşılık alacağımdan öyle emindim ki. Şimdi onun ağzından bu oturma odasında adımı duymak, bizi ayıran bütün o yılların hızla gerisin geri katlanmasından, üst üste binip kapanmasından farksız, zaman bir akordiyon gibi kendi kendine kapandı ve bir fotoğraf, bir kartpostal ebadına indi. Çocukluğumun en parlak, en göz alıcı yadigarını getirip yanıma oturttu. Elimi tutup adımı söylemesini sağladı. Bizim adımızı. Bir şeyin döndüğünü, çıt diye yerine oturduğunu hissediyorum. Uzun zaman önce kopartılmış bir şey yeniden yerine yapıştırıldı. Gözümdeki yumuşacık bir silkelenmenin ardından benimkinin bitişiğinde taptaze atmaya başlayan bir başka yüreğin boğuk gümbürtüsünü hissediyorum. Baba, televizyon koltuğunda dirseklerine dayanıp doğruluyor. Gözlerini ovuşturuyor, bizden yana bakıyor. Siz iki kız, ne entrikalar çeviriyorsunuz bakalım? Sırıtıyor. Bir başka ninni. Bu seferki Avignon'daki köprüyle ilintili. Peri önce melodisini mırıldanıyor, sonra sözlerini söylüyor. Sur le pont d'Avignon, Loni danse, Loni danse. Sur le pont d'Avignon, Loni danse d'un rond. Çevirenin notu. D'Avignon köprüsünün üstünde dans edilir, dans edilir. D'Avignon köprüsünün üstünde hepimiz halka olup dans ederiz. Ben küçükken mama öğretmişti, diyor, ansızın çıkan sert soğuk rüzgara karşı eşarbının düğümünü sıkılarken. Hava serin ama gökyüzü mavi, güneş parlak. Metalik gri ronun geniş tarafına vuruyor. Irmağın yüzeyinde kırılıp minik ışık parçacıkları oluşturuyor. Bu şarkıyı her Fransız çocuk bilir, diyor. Suya bakan bir tahta sırada oturuyoruz. O sözcükleri çevirirken ben hayran hayran ırmağın karşısındaki kenti seyrediyorum. Kendi geçmişini daha yeni öğrenmiş biri olarak, kendimi böyle tıka basa tarih dolu, geçmişi bütünüyle korunmuş, belgelenmiş bir yerde bulmaktan huşu içindeyim. Olağanüstü bir şey bu. Bu şehir olağanüstü. Havanın duruluğuna, durup durup ırmağa çullanan, suyu taş kenarlara çarpan rüzgara, ışığın bu kadar dolgun ve yoğun olmasına, dört bir yandan parıldayarak yansımasına şaşkınlık dolu bir hayranlık duyuyorum. Parktaki tahta sıradan, kadim kent merkezini çember içine alan eski kale duvarlarını, kalenin dar, eğri büğrü sokaklarını, Avignon Katedrali'nin batı kulesini, tepesinde ışıldayan yaldızlı Bakire Meryem heykelini görebiliyorum. Peri bana köprünün hikayesini anlatıyor. 12. yüzyılda meleklerden ırmağın üstüne bir köprü yapma talimatı aldığını ileri süren genç çoban, iddiasını kanıtlamak için muazzam bir kayayı kaldırdığı gibi suya fırlatmış. Peri, koruyucu azizleri Nikolas'ın şerefine köprüye tırmanan Ronlu kayıkçıları anlatıyor. Ve yüzyıllardır köprünün kemerlerini kemirip duran, çökmelerine yol açan taşkınları. Bunları sabah bana gotik tarzdaki De Pap Sarayı'nı gezdirirken sergilediği o tezcanlı, gergin enerjiyle sayıp döküyor. Sesli rehberlik hizmetinin kulaklığını kaldırıp bir freski gösteriyor. Dikkatimi ilginç bir ahşap oymaya, vitraya ya da tepemizdeki birbiri üzerinden geçmeli kirişlere çekmek için dirseğimi tutuyor. 42. ayrımın sonu. Sayfa 398. Devamı 43. ayrımda.